teknoloji severler, bu bir test yayınıdır ve şu an Cengiz Ermiş'in evindeyiz. Toplanıp yaptığımız sohbetleri hem kayıt altına almak hem de bu sohbetleri sizle ortak etmek için böyle bir şey düşündük. Yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Ve Durul Varol var.
Selamlar.
Arkadaşlar aslında hiçbirimiz bu konularda uzman insanlar değiliz. Sadece bu konularda bir araya gelip sohbet etmeyi seviyoruz. Bazen amatörce işler yapmayı seviyoruz bu konuda. Bu bizim hobimiz kısacası. Uzman olmadığımız için çok uzman görüşleri de beklemeyin bizden ama keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bir araya geldiğimizde en azından sohbetlerin keyifli olduğunu düşünüyorum ve bu kadronun da bu şekilde kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bize ileriki zamanlarda özellikle Ozan olmak üzere, Ozan arkadaşımızı da tanıyorsunuz Facebook'taki paylaşımlarından, Facebook'taki retro oyun grubundan ve başka değerli arkadaşlarımız var. Mustafa Özçınar'ın kesinlikle bir gün katılıp bize eşlik edeceğini düşünüyorum. Onun dışında kim geliyor, aklınıza gelen biri var mı?
Ya aslında tek tek sayamayız ama yani bizim bu sohbetlerimiz, evet, yani senin bu evde oluşan en sohbetler azından zaten spontane olunca güzel oluyor. Evet. Çat kapı birileri geliyor. Aynen. O yüzden eğer yapmaya devam edersek bu podcastlerde aslında kimin geleceği
Çok da belli değil.
Aynen. Ama onun yanında da aramıza katılan arkadaşlar mutlaka olacak.
Şu anda burada bulunan arkadaşlar kim peki? Bu insanlar neler yapıyor? Kendimden anlatarak başlayayım. Çünkü egoist bir insanım. Kendimden başlayayım. Hayır arkadaşlar, kendimi daha iyi bildiğim için kendimden başlıyorum. Benim YouTube'da Cengiz Retro Game Room adında, İngilizce isimli ama içeriği tamamen Türkçe olan bir kanalım var. Retro oyun, oyuncak, genellikle donanım üzerine bir YouTube kanalı. Çok fazla oyun oynanışlarına vesaireye yer vermiyorum. O tip içerikler daha çok Serkan arkadaşımızın Oyun Laboratuvarı isimli kanalında mevcut. Kendisinin aynı zamanda Oyun Laboratuvarı isimli bir blogu da var. Kendisi biraz anlatsın isterseniz.
Evet, benim de YouTube üzerinde Oyun Laboratuvarı isminde ufak naçizane bir kanalım var. Bu kanalda genelde soft mod videoları yayınlıyorum. Yani eski retro cihazlara ait soft mod videolarının böyle tutorial mı diyelim, rehber mi diyelim, rehberlerini yayınlamaya çalışıyoruz. Ayrıca müstakbel eşim olan Gülfer'le bazı eğlenceli oyun videoları çekip yüklüyoruz. Cidden çok
bayağı eğlenceli. Farklı kategorileri var benim bildiğim, senin zaten kanalın içerisinde. Kendi içerisinde de böyle kategorize edilmiş durumda.
Evet ya, işte soft mod videolarını yayınladığımız bir laboratuvar modları diye başlık var. Indie oyunlar oynadığımız bir başlık var. Retro oyunlar oynadığımız yine Gülfer'le bir başlık var. Ayrıyeten bir de blog sayfası oluşturmuştuk. Orada da bunlar haricinde masaüstü kutu oyunlar, bir de oyunlarla ilgili kitaplar, filmleri incelediğimiz bölümlerimiz
İçinde
var.
Oyun konsol geçen her şeye değinmeye çalışıyorsunuz gibi.
Evet, her şeye ufak ufak değinmeye çalışıyoruz. Çok detaylı olmasa da ufak ufak değinmeye çalışıyoruz.
Ama zaman içerisinde o başlıkların altı doldukça sanırım büyük bir şey olacak yani.
İnşallah.
Faydalı bir şey olacak. Çünkü senin değindiğin birçok konu YouTube'da defalarca anlatılmış olsa da Türkçe kaynak olarak pek yok. En azından videolu bir şekilde, uygulamalı bir şekilde anlatımları pek bulunmuyor.
Soft mod olarak, evet yani toplu olarak, bir başlık altında toplu olarak ben çok fazla göremedim. İnşallah izleyen arkadaşlara biraz faydası oluyorsa ne mutlu bana.
Durul'a dönelim.
Dönelim. Ben ne yapıyorum? Benim de şimdilik mütevazi oyun ve figür koleksiyonumu sergilediğim El Atelisi adı altında bir Instagram ve Twitter accountlarım var. Bir tane de yine aynı isimde YouTube kanalım var ama henüz bir içeriği yok. Çünkü biraz daha tarihi şeyler düzenleyip daha Türkçe içeriği zayıf buluyorum bu konuda. İşte oyun konsolları tarihidir ya da işte küçük karşılaştırmalardır yapmayı düşünüyorum.
Karşılaştırma derken hani oyun görüntüleri capture etmek mi yoksa teknik özellik karşılaştırma gibi mi?
Yani şey gibi, mesela sürekli kafamda olan Addams ailesinin çıkmazı vardır. Her oyunda farklı isimle aynı oyunlar farklı konsollarda olur. Bu tarz hani ilgi çekebileceğini düşündüğüm farklı platformlardaki oyun karşılaştırmaları.
Şimdilik bu bölümde üçümüz varız arkadaşlar. Kendimizi de tanıttık.
Evet, geçen haftadan gözümüze takılan haberlerle konuya başlayalım.
Girebiliriz, evet.
Evet, geçen hafta Sega'dan bir haber geldi. Sega Genesis yıllar sonra geri dönüyor diye Chip.com.tr'in bir haberi vardı. Birçok yayında çıktı bu haber. Hani ben Chip.com.tr'de görmüştüm. Bildiğiniz gibi bu Tectoy firması Brezilya'da Sega'nın Master System'in,
evet,
ve sanırım Mega Drive'ın da, yani orada Genesis'in de haklarına sahipti. Bu tekrar şeyi diriltmek istiyor. Sega Genesis'i diriltmek istiyormuş.
Evet, yani benim bildiğim model 1 kasa olacak. Model 2 kasa olmayacak. Yani birebir çok benziyor falan diyorlar. Ben fotoğraflarını bile görmedim. Ne yalan söyleyeyim şimdi de. Sadece bazı yerlerde yazı olarak hani bir bilgisine rastladım. Ve birkaç yerde dinledim. Ama görüntüsünü hiç görmedim. Fotoğraf falan yayınlandı mı bilmiyorum. Bu sadece haber niteliğinde mi şu anda, yoksa bir şey yapılmış mı yani?
Duyuruldu. Model 1'in birebir aynısı. Arkasından da fotoğraf var bir tane. Kompozit 3 tane çıkış var. Bir tane de microSD kart girişi var. Başka da bir veri
bildiğin
yok zaten.
Bildiğin normal çıkış mı var?
Aynen. Evet. Aslında iki çıkış olması en azından stereo ses vereceğini de gösteriyor bu şekilde.
Ama evet. Sonuçta Sega düşündüğün zaman bir kompozitte çok kötü bir sistem. Yani RGB olmaması, onun üstüne üstlük bir de HDMI olmaması bence Sega için, yani Sega için değil yani, bu konsolun performansı için çok kötü bir sonuç olur diye düşünüyorum.
Hali hazırda Çin'de üretilen basit klonlardan çok daha farklı olacağını düşünmüyorum ben zaten içindekinin de. Hani bizim bildiğimiz orijinal kötü kompozitli Sega'ya benzer bir şey değil de daha beter bir şey gelme ihtimali
ama,
var.
Ama bu fiyatı da $125 deniyor. Bu 125 dolarlık fiyat baktığın zaman bir şey vereceğini ifade ediyor olması gerekmez mi? Yani içerisinde üretim pahalı olan bazı parçaların da bulunacağını bize ifade eder diye düşünüyorum. Bence eski çipleri ya klonlayacaklar ya da yeniden bir sistem onu çip tasarlayabilirler diye düşünüyorum.
Peki yani. Bu dediğin gibi sistem onu çip olacağı hakkında bir bilgimiz yok. Herhangi bir şekilde kartuş destekli bir sistem mi olacak, yoksa ya plug and play değil de
abi sistemin,
bu Atari Flashback gibisinden bir sistem mi olacak?
Sistemin içerisinde hali hazırda 20 civarı bir oyun olacak diye biliyorum. 22 mi?
Bilgim yok benim.
Ha. Yani 20'den fazla diyelim şimdilik bir oyun olacak, ama 30 kadar da değil. Yani 20 dolaylarında bir oyun diye biliyorum. SD kart desteği olacak. Normal kartuşları da çalıştırabileceksin.
Ha, kartuş çalıştıracak. Onun dışında bu AT Games'in çıkarttığı Sega Genesis'ten onun kablosuydu galiba.
Şimdi bak AT Games... İşte bu noktada $125 olayını böyle nasıl yapıyorlar diyeyim. Bu şekilde hani bahanesini bu şekilde uyduruyorlar.
Sega
yani,
lisansı o, da var mevzunun.
Tabii Sega lisansı var.
O da
var.
Fiyatı ağırlaştırır burada.
AT Games'te falan
onda
yok mu?
Onda da isim hakkım var sadece. Bilmiyorum ki donanımda ne kadar yapalım demişler. Yani şöyle, eğer ben şunu düşünüyorum. Eğer $125 demişse bu adamlar buna ve kendileri de böyle diyor. Kaliteli bir iş yapmanın bedeli $125 kadar dayanıyor.
Ama HDMI falan yok.
Tek oyun daha evvel yalnızca Brezilya pazarı için ürettiği Master sistemler falan da bildiğimiz Master sistemlerden kalite olarak çok daha düşük aletler.
Evet, düşük. Bazılarında şey yok. Kartuş girişi yok. Değil mi? Dahili oyunlar var sadece.
Evet.
Kartuş yeri kapalı.
Kara master kutuların kapalısı bir... kartuş girişi gibi.
Hani görüntü kaliteleri falan da bildiğimiz master sistemlerden daha kötü olduğu için ve Tectoy'un gene kendi orada lisansladığı oyunların da çok kaliteli şeyler olmadığını düşünürsek Brezilya'ya, çok fazla ümidim yok benim.
Peki bu Brezilya içi için çıkmayacak değil mi? Global olarak satılacak.
Şu ana kadar duydum benim yalnızca Brezilya.
Ha, yalnızca Brezilya.
Bir de galiba Brezilya dışına çıkartmanın da çok büyük bir vergisi var bu dandik. Eğer dandik olursa yani insanlar çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak.
SD kart girişi hepimizi çok fazla cezbediyor benim bildiğim.
Abi beni şu ana kadar cezbedemedi aletten.
Peki SD kart ne yapacak?
Çünkü hani kompozit var. Dedik ya.
ROM oynatır. AT Game'ler de çatır çatır ROM oynatıyordu.
ROM oynatıyorsa o zaman işin rengi değişir. Yani ben hani $125 belki biraz hani tuzlu gözüküyor da SD karttan ROM oynatma olayı iş değiştirir.
Yok abi, kesinlikle ben gerçek bir model 1 alıp ya da çok iyi yapılmış bir klon, eski bir klon alıp üzerine de çınmalı bir Everdrive takmayı tercih ederim yani. Şu
aşağı yukarı aynı fiyata geliyor.
Çünkü RGB çıkışı çok önemli. Geliyor. Yani bu sistemlerde, çünkü native olarak, yani native'i nasıl ifade edebiliriz Türkçe? Yani kendi içerisinde çalışma prensibi olarak RGB sinyallerle çalışıyor yani. RGB'ye ayrı, yani bir Nintendo konsol gibi değil.
Doğru.
RGB olarak çalışıyor. RGB olarak çalıştığı için en iyi çıkışı RGB olarak alabiliyorsun. Tamam, HDMI olsa süper olurdu. RGB'den HDMI'ya neredeyse kayıpsız dönüştürmeler var. Hani board olarak, ama bu böyle bir cihazın eğer RGB çıkışı yoksa, hani değil $125 $60 da olsa getirtmesi beni çok açmaz diyorum. $60 dediğimiz zaman da sanırım başka bir suya girmiş oluyoruz.
Evet, yani. $60 olsa gider NES Mini alırım diyorum.
Aynen.
Evet, geçen hafta NES Mini çıktı. Ön sipariş verenlere gitti. Hatta bizim de
abi... bitti.
Evet, abilerimiz, arkadaşlarımıza gitti.
Artık bir de 60 doların varsa o sulara giremiyorsun.
Evet, piyasa kaç? 250 dolarlara çıktı diyor biri. Garip garip fiyatlar söylüyorlar.
8 bin dolara gördüm.
Kaç?
8 bin dolar.
Şimdi 8 bin dolar
yok,
biraz...
Yok, 150-120 dolar falan.
Yok, 8 bin dolar gerçekten. Yani
şimdi
o biraz...
gördün de alan varmış.
Şakacı
şimdi,
bir arkadaşım ama.
Koymuş yani, koyarsın 8
bence
bin dolara.
Ya.
Ya, ama insanlar gene Amiibo'larda olduğu gibi yine Nintendo'na yapmaya çalışıyor. Niye bu kadar elinde biriktirip satanlara koz veriyor diye yakınmaya başladı
bu
YouTube'da.
Bu Amiibo dedin de mesela ben Amiibo'yu takip etmiyorum. Mevzuyu biliyorum ama bence o konuyu biraz aç. Yani hani Amiibo'larda yaptığı şeyi biraz açabilirsin.
Nintendo Wii U ve 3DS konsollarda kullanılacak içinde belli kod barındıran ufak figürler çıkarttı. Ama bu figürleri inanılmaz az miktarda yaptı. Koleksiyon değeri olduğu için de insanlar çok fena şekilde birbirlerine düşüp inanılmaz fiyatlara satmaya başladılar bunu ikinci el olarak.
Ve bunları ikinci el olarak satın alanlar da oldu. Yüksek fiyatlarda.
Evet, yani 30 dolarlık bir tane figürü örnek veriyorum. 120 dolarlara, 200 dolarlara nadirliğine göre alıcı buluyor.
Peki bu Nesmi'nin ilk parti çıktı diyelim. Ön siparişte çıktı. Hepsi tükendi. İkinci, üçüncü parti... Var mı bir tarih?
Sırların şirketi Nintendo. Yine öyle bir bilgi yok maalesef.
Amiibo gibi olursa olay, işte millet bunu o işte az üretildi bilmem ne diye limited falan diye alacak sonra birbirine kakıttırmaya başlarken durun ya ben de vardı daha var ürettik biz bundan deyip saladabilir. Amiibo'lar da öyle yaptı çünkü millet çok kızdı. Yani yüksek fiyat alanlar ulan biz hani koleksiyon değil miydi bu falan diye birbirlerine bakı kaldılar.
Ama bir hafta önce retail çıkmış bir tane ürünü sen
çok heyecanlı olmamak lazım.
Yani eBay'den gidip de öyle 300 dolara bilmem kaç katını evet. aldıysan da biraz hak ediyorsundur o tarz şeyleri.
Tutkulu bir arkadaş olabilir. Niye öyle sen cezalandırdın adamı canım şimdi.
Peki bu Nintendo Mini'nin içinde ne var? Çip olarak ne sonra çip gibi bir şey yok değil mi?
Yok. Bunun içerisinde Linux mu diyorlar? Tabanı olarak.
İşletim sistemine dair bir bilgim yok ama ARM işlemci olduğunu biliyorum.
Yani tamam firmware var diyelim atalım. X firmware var diyelim. Kesinlikle emülasyon bir cihaz. Ve bu insanları neye dayanarak bilmiyorum ama çok rahatsız etmiş durumda. Beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü Nintendo'nun şöyle bir politikası yok mu yıllardan beri? Wii'den beri diyelim. Veya 3DS ile Wii çıkış süreleri nasıl?
Virtual Console'dan bahsediyorsun.
Evet, DSi'de
çıktı.
DSi'den beri o zaman Virtual Console diye bir şey var. İnsanlar bu oyunların tanesine 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar kadar fiyatlar veriyor bu ürün olmayan ürünler. Hani software olarak aldıkları zaman. İnsanlar dedi ki bu işte emülasyon, bu bilmem ne. Hani ya içerisinde 30 tane oyun var. Sen bunu gidip şeyden alsan Virtual Console neydi o? Marketin adı? Nintendo Shop'tan
evet.
alırsan gidip ev konsolun için veya Nintendo ev konsolun için tanesi 5 dolara vereceksin. Yani içerisinde aslında 150 dolarlık baktığın zaman oyun var ve sen bunları zaten o lisanslı ev konsollarında bilmem nelerinde oynarken Nintendo üretimi olan zaten emülasyon oynuyordun ve piyasadaki en iyi emülasyon bile değil.
Evet.
Cidden kötü emülasyonlarda oynuyordun. Yani şöyle düşün. Sega'nın kompozitten oynuyorsun gibi hani hiç de RGB'den oynuyorsun gibi hani bir kalitesi yoktu. Ama insanlar bunun neden hani gerçekten anlam veremiyorum. O yüzden açamıyorum da hani mevzuyu. Ya adam sana hem oyunları veriyor hem de DSi'nin yoktur kardeş deyip yanında bedava bir de al bu makinede oyna diyor.
Evet.
Onu niye düşünmüyorsun? Bir de çok güzel bir şey ufak.
El kadar değil mi? Böyle
sevimli.
İki tane kontrolcü büyüklüğünde gibi gördüm ben. Yani iki kontrolcüyü böyle
evet.
yan yana koy. O büyüklükte. Yalnız ben ilk çıktığında bunun fotoğrafları falan daha hani satış pre-order'a falan açılmadan sanki kol girişlerini NES kol girişi gibi görmüştüm.
Yok. Değil.
Baştan beri değildi.
Hep Wii konektörüydü.
Hep Wii konektörüydü.
Evet.
Hatta biz kendi aramızda bile heyecanlandık. Ulan bu Wii konektörü değil mi? İşte bunu alırız takarız. Wii'de hani de emülasyonları çekeriz falan gibi. Kendi kendimize bir heyecanlanmıştık. Netekim de öyle oldu.
Aynen.
Anladığım kadarıyla.
Peki klasik kontrolörü buna takabiliyoruz mu? Var mı bir donanımsal engeli?
Klasik kontrolörü takabiliyorsun.
Hiç yok. Hatta artısı var.
Üzerindeki home tuşunla reset atabiliyorsun sisteme.
Oo, artısı da var.
Artısı var tabii. Bir de şey. En çok takılan diğer bir husus.
Kablonun kısalığı.
Ne kablo? Kontrolcü kablosu.
2 karış kadar.
Neredeyse. Ha. Hem de senin karışın da benim karışım.
İki karış kadar. Bu arada ben büyük elli olan kişi oluyorum.
Ya şimdi sonuçta bir tane kablo senden televizyona kadar gidecek. O zaman bunu dizinin üstüne koyacaksın. HDMI kablosu.
Evet, Famicom usulü aslında aleti yanına al. hem resete basa basa oyna hem de kontrolcü kablon kısa olduğun için de rahat rahat oyna demiş adamlar.
Peki bunun daha ileride hani firmware'den bahsettim. Buna bir update gelir mi? Ya da oyunlar değişir mi? Parayla oyun alınır mı? Öyle bir imkan var mı? Haber var mı?
Şu an için bir şey.
Çok Nintendo o tarz bir şey söylemedi ama benim fikrim üzerinde güç girişini micro USB'den aldığı için ve benzer diğer neydi retro retro AVG miydi? FTP çipli olan.
Evet AVG miydi onun adı? Öyle bir şey olmaz.
Tam hatırlayamadım ismini ama onun da aynı şekilde güç girişi şeyden micro USB'den ve firmware update'leri oradan alıyor. Ve hani bu Nintendo hiç yoktan bir şekilde hani siz bu oyunlardan sıkıldıysanız ne bileyim bir şekilde bir kodla modla oyun satıp da gene o USB üzerinden firmware update yapma ihtimali inanılmaz düşük bir
evet.
İhtimal bu ama teknik olarak da mümkün bir cihaz. Çünkü onun data olarak içine ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorum ama evet. Ulaşma ihtimali var.
Mesela benim Sony telefonum var. Allah belasını vermeye. Yani sadece şarj alıyor abi USB'den. Başka hiçbir şey yapmıyor. Ama bunu rootladığın zaman bir şekilde artık nasıl olur onu da bilmiyorum. İçini açmadan olacağını zannetmiyorum. Mini'de de. Bunu rootladığın zaman abi bunda kol da takabiliyorsun, klavye de takabiliyorsun, mouse. Buna sadece şarj takabiliyorsun.
Evet, insanların en çok konuştuğu şey de Nesmin'e çıktığı zaman bunu nasıl hackleriz de içine farklı şeyler atarız oldu. Bence çok da mantıklı bir şey değil burada.
Bence de gerek
Nintendo
yok.
Zaten sen kullanasın diye güzel bir arayüz yapmış ve hani son kullanıcı ürünü vermiş bunu sana.
O zaman
emülasyon çok daha farklı aletlerde, evet. Telefonlarda, bilgisayarlarda, her şeylerde çatır tabii çatır ya. Kullanıyoruz zaten. Hani bütün ürünün esprisi kaçmış oluyor bence aleti hacklemeye kalkarsak.
Bence de yani zaten o dediğin o update bilmem neyi de yapsa hackerlar falan yapacak. Tutorial'lar falan çıkacak.
Ya ben gideceğim ben okuyacağım yapmaya çalışacağım.
Nesmini olsa elimde. Elimde demek ki onun bir de kolu olacak değil mi?
Evet.
Kolumu takarım Wii'ye. Oradan emülasyonuna devam ederim.
Menüyü bozmayacak maksimum. Bir şekilde oyun sayısını 60. Çünkü içindeki artık ufak yavaş işlemci ya da ufak hafıza birimi bulmak zor olduğu için içinde bildiğim kadarıyla 2 GB'dan çok daha fazla bir hafıza var. Yani aslında bütün
RAM o anlamda mı?
ROM olarak. Yani bütün Nintendo arşivini çok kolaylıkla sığdırabileceğimiz bir hafıza birimi bu.
Sanmayın ne kadar ama acaba?
Yani hacker'ın biri çıkıp da kendi arayüzünü bozmadan ben bunu 150 oyunla yaptım derse ben almam demem. Çok da güzel atlarım aslında. Öyle bir cihazım olsa tabii Nesmin'im yok da.
Olacak mı? Gözükmüyor da olacak.
Zor.
Bu arada kablonun kısalığına olan çözümden bahsetmedik galiba. Değil mi?
Evet.
İki tane çözümle geliyor insanlar. Bir tanesi diyor ki Classic Pro controller kullanırsan zaten veya Classic controller kullanırsan daha uzun bir kablo var. O da iki karış değil, üç
çok,
karış.
Aynen öyle. Çok da bir fark yok.
Baktığın zaman.
Vermişim parayı, almışım. Ben orijinal kolla oynamak isterim yani Nesmini. Gidip de Pro controller'ı oynamak istemem.
İşte o noktada şu devreye giriyor. İnsanların yine bahsetmedi ama IGN'in incelemesinde geçiyordu kısa bir yerde. Wii aksesuar uzatma kablosu diye bir şey var. Nunchuck'la temel olarak Nunchuck ve Wiimote arasına takmak için geliştirilmiş. Aynı kablo olduğu için kullanabiliyormuşsun çok rahatlıkla.
Evet.
Yani iki karışken beş karışa kadar uzatıyor nereden baksan.
Standart bildiğimiz bir Nintendo kontrolcü uzunluğuna ulaşıyor.
Hey, güzel bir çözüm. Bu arada Nintendo bu haberlerle gelirken biz bunu bekliyorduk da Switch'in şeyleri çıktı geçtiğimiz haftalarda.
Evet.
Reklamları çıktı, trailerları dönmeye başladı. Ben Switch'in sadece official'ını gördüm. Official trailer'ını gördüm ama zannedersem siz çok beğendiniz. Hatta çok da heveslisiniz.
Heves derken konuşuyoruz.
Hayır yani çıkması konusunda heveslisiniz. Hani yeni bir inovasyonla geliyorlar. Belki hibrit bir cihaz olacak. Hani bunun hakkında açıkçası ben pek bir şey bilmiyorum. Yani neler biliyorsunuz dökülürseniz ben de
bence Nintendo'nun Wii'den sonra hani Wii'deki yarattığı merak durumu bu NX'te de daha doğrusu Switch'te de yaşandı. İnsanlar yine bir şekilde ne zaman çıkar, nasıl alırız, ne olur gibi bir hani içindeki işlemci nedir gibi şeyler merak etmeye başladılar. Hatırlarsanız Wii'de de Wii'nin çıkış tarihini bayağı marketler üzerinde Apple gibi kuyruk olmuştu insanlar. Hatta South Park'ın da çok güzel bir bölüm var onunla ilgili.
Benim Wii'nin çıkışı aynı PlayStation 2'nin çıkışı gibi çok yoğun dönemlerime denk geldiği için aslında hiç takip etmedim Wii'nin çıkış dönemlerini. Ama şeyi biliyorum yani kolu sallıyormuşsun, orada da adam kılıcı sallıyormuş lan falan diye heyecan yapıldığını biliyorum.
Türkiye'de dahi bazı büyük alışveriş merkezlerinde ben standlarına denk geldim ki çok sık yaşanan bir şey değil bu Türkiye'de. Orada da denettirmişlerdi bana o Wii Sports oyununu. Hani Türkiye pazarında bile yüksek asılmışlardı.
Yani o ithalatçısı büyük ihtimalle özen göstermiştir.
Evet. Varken Türkiye'de.
Hatta şeyde bile de vardı. Ben denk geldim. Bu spor organizasyonlarının başında, örneğin bir tenis maçı olacak. Evet. Başında Wii Sport'u koyup oradan tenis oynatıyorlardı. Yani o derece artık o, yani Nintendo'nun bir etkinliği miydi yoksa o organizasyonun bir etkinliği miydi bilemiyorum ama hani marketing çalışmasında bayağı böyle bir şeyler yapmışlardı.
Bu hani Wii'ye daldık, hani bu Switch'i bırakıp da Wii ile ilgili benim de enteresan bir durumum var. Ben masa tenisi hayatta oynayamam. Oynayamazdım. Hani hiç oynayamazdım. Topu falan gönderemezdim. Wii'de oynamaya başladım. Gerçek hayatta da oynamaya başladım.
Gerçek askerde mi?
Askerde değil. Askerde de bakıyordum böyle. Wii'yi ben askerden geldikten sonra aldım.
He, tamam o zaman. Bu arada Nişe'yi
arasında... Askerdekiler çok dişliydi.
Hani Switch'te çok fazla bir şey bilmiyorum dedim de şey kulağıma çalınmıştı. Switch'in içinde normal televizyonda oynarken başka bir demeyeyim de işte işlemcinin tüm çekirdekleri açık olacak, 1080p görüntü verecek ama sen o konsolu alıp eline sokağa çıktığında evet. O çekirdekler, örnek veriyorum 4 çekirdekse 2 çekirdek kendini kapatacak. Bu... 2 çekirdek olarak mobil konsol olacak denmişti.
Bu spekülasyondu zaten. Hı hı. Nintendo'dan benim bildiğim, şimdi Drull Chain alıp gelirse o da destekler ya da karşı çıkar. Benim bildiğim Nintendo, yok kardeşim öyle bir şey, 8'te 8 işte, elinde de 8, televizyonda da 8 diye açıklama yapmış diye biliyorum.
O zaman pil ömründen dolayı o tarz spekülasyonların çıkması çok doğal. Çünkü hani sokağa çıkarttığın bir aletin carıl carıl 4 çekirdek çalıştırması oyunu 1080p çok mantıklı gözükmüyor ama.
Şöyle.
Bu arada 4 çekirdek yanlış... ben örnek olarak
hayır, ben de atıyorum. Ben de atıyorum.
Tamamen frazi.
Tamam.
Ya kimse...
Ben de 4 dedim, baktım destek.
Söyleyeceğim, gördüm ben.
Yo, ben 8'e destek verdim zaten.
Ya ben kapatınca 4'sün falan. Ha işte öyle.
Şey... ne diyorduk abi? Ha, ben şunu aslında hani Nintendo'nun yalanladığını söylemek istedim. Ben senin dediğini yanlış anlamış olabilirim. Stand var ya. Hı hı. Stand'da herhangi ek bir donanım yok. Evet, yok. Sadece evet. Video out ve şarj aynen, noktası evet. Olarak.
Dock'tan ibaret.
Aynen, dock'tan ibaret olduğu ileri sürülmüş. Yani o konsolun gücünü arttıran bir şey değil şeklinde açıklama gelmiş.
Peki oradan bir şeyleri... deaktive edemez mi, eder mi bir sinyalle falan filan öyle ha, bir şeyler.
O senin dediğin zaten
takılı
içinde.
Takılı olduğunu bilecek zaten.
Takılı olduğunu bildiğinde de arkadaş bu televizyonda oynuyor. Demek ki hani bir sıkıntımız yok. Aç baba iki çekirdeği daha.
Abi ben hani birazcık anlıyorsam şeyden, hani bu bilgisayar olayında ekran kartı bilmem ne olaylarının çalışmasından ki çok da anlamıyorum aslında. benim bildiğim işlemciden feragat edemiyorsun görüntüyü oluştururken. RAM'den edebiliyorsun. Yani eğer ekran boyutun büyükse veya çokluysa RAM'den feragat edemiyorsun. Yani kapatacakları şey RAM kullanımı olabilir biraz. O da daha küçük bir ekranda görüntü oluşturacağı için. Daha küçük boyutlu imajlar kare kare oluşturacağı için. Ama benim bildiğim kadarıyla eğer bir oyun render yapılacaksa o işlemci çalışacak aga şeklinde bir durum var diyebiliyorum. Tabii ki bu... Benim kulaktan dolma bilgilerim sadece şey değil. Bir yerde okumadım yani.
Anladım.
Switch ile ilgili başka ilginç olan nokta bence. Ya beni en çok heyecanlandıran ne oldu? Bütün eski retro oyun sever gibi. İki kolu çıkarıyorsun bir yandan. Birini arkadaşına veriyorsun. Birini kendine alıyorsun. Gene Mario oynuyorsun yani. Veya başka bir şey oynuyorsun. Anlatabiliyor muyum yan yana? Yani insanların hani bu jenerasyonda, geçtiğimiz iki jenerasyonda da özlemini çektiği veya çok da umrunda olmadığı, bilmiyorum artık hani insanların buna yaklaşımını ne derece, hani eski oyun severler daha çok bunun özlemini çekiyor, yan yana oyun oynamak. Tamam, PES'çiler, FIFA'cılar hiçbir zaman bunun özlemini şey çekmedi çünkü hep vardı.
Ama yeni konsollarda PES'ler, FIFA'lar haricinde hiçbir evet. Oyunun
co-op modu gibi bir şey yok.
Co-op yani. Modu olsa dahi işte hani couch multiplayer derler ya, hani yan yana oturup yan da yana. İki kolla yapacağım bir şey yok. Oyun çok çok az, varsa da bilmiyorum ama genellikle şey online multiplayer'a evet. Destek
yok, biz
veriyorlar.
Biz de Gülfer'le birlikte oynamayı sevdiğimiz hı-hı. için yani ya hikayesi güzel bir oyunu al biraz sen oyna, hı-hı. ben sıkıldım geçemedim sen oyna şeklinde oynuyoruz ama bir tercihimiz varsa, iki kişi oynanacak bir oyun varsa sırf aynı anda ikimiz beraber oynayabilelim diye o oyuna geçiyoruz.
Evet.
Çünkü büyük keyif. Cidden çok büyük keyif.
Geçen gün Mahir Sümer'in satışta olan PlayStation 3 oyunlarına bakıyorum. İşte seçtim 3-4 oyun. Abi bunları dedim alayım ben bir ara. Bak dedi Need for Speed Carbon dedi. 2 kişi oynanıyor dedi. Dedim onu da sar. Hmm. Yani mesela şey gibi resmen çocukluk günlerime döndüm. Çünkü kaseti değiştirirken falan denetmeyen bir yerden. Çünkü deneten yerler de vardı. Denetmeyen bir yerden alıyorsak kaseti abi 2 kişilik oynanıyor mu diye böyle melül melül adamın suratına bakıyorduk. Oynanıyor ya da oynanmıyor diye gerçekten de net bir cevap geliyordu. Ve genelde de doğru çıkıyordu. Nadiren yanıldıklarını gördüm yani.
Şey var bazı oyunlarda 2 kişilik örneğin Mario gibi ama yine sırayla oynuyorsun. Öyle de çıkabilir. Öyle de çıkabilir. Aynı anda 2 kişilik oynayabiliyor musun?
O anki kültür onu anlayacak şeydeydi yani.
İşte burada bahsettiğimiz çoklu oyunlar da çocukken oynadığımız Famiclone kartuşlar, NES klonları.
Evet, evet. Zaten çocuklukta benim daha NES geçen hafta oldu. Kim kaybetmiş NES'i? Ben Super Nintendo'yu bulacak.
Birkaç ay ödünç gelmişti bana. Ben isminin bile ne olduğunu bilmiyordum. Mario 3 vardı, çok mutluydum.
Benim ilk kara kutum oldu. Sünnette almışlardı. Kara kutu geldi. Kara kutunun yanında bir de oyun geldi. İçinde oyun var ama hadi bu da yanında oyun. Oyun ne kadar abi oyunu? Bizimkilere satmışlar. Abi işte Atari var. Al bunu.
Bu da oyunu.
Yanında biz de iyi niyetli. Hadi ekstra oyunda ver. Al bu da Atari oyunu diye vermişler. Ondan sonra o şeydi. Young Indiana Jones'tu. Seneler sonra gittim buldum aldım. Yine klonunu aldım.
Nostaljik şey konsollara girersek oradan çıkamayız. Güncel şeylerle devam
neyse,
edelim.
Neyse şey söyleyecektim. Yani onu verip karşında Cem Özer'in böyle ördek bebeği var ya ondan almıştım oyuncakçıdan.
Hay Allah'ım.
Evet, Switch'le ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey var mı?
Cem Özer'i de istemezdim. Onu eklemek istiyorum.
Switch'ten başladık. PlayStation Pro'ya çok kısa bir değinelim isterseniz. Yani biz genelde hani retroları seviyoruz, onunla oynuyoruz ama PlayStation Pro çıktı.
Benim aklım Cem Özer'de kalmıyor. Şey geldi aklıma. Spice Girls bölümü geldi abi. En severek izlediğim tek bölümü oydu abi. Girls'ın Cem...
Özer'e konuk olarak mı geldiler?
Vardı değil mi lan? O aynı adamdan bahsediyoruz.
Ne bileyim. Evet, Çekim tamam. Tumba çalardı.
İşte, laf lafı açıyor.
İşte Spice Girls konuk olarak gelmişti.
Olabilir, izlememişim bölümü tamam, açılmışım. Zaten böyle, tek bölüm.
Ya, tekrar ya, yok. Tekrar vardır kesin de.
Çok açıldık.
Açılalım bence ya, ne olacak? Retro konu. Hep güncel bahsedersek bunun retro tarafı nerede olacak canım? Şimdi... PlayStation Pro'ya geçmeye çalışıyordum. Sen ben seni sabote ediyordum. Buyur abi.
Evet, PlayStation Pro geçen hafta çıktı. Bizim çok... ya biz sonuçta oyun oynamayı seven insanız. Yani retro olsun olmasın. Bir yerden sonra çok da fark etmiyor. Varsa alır oynarız. Ama millet çok birbirini yedi. Yani ilk Türkiye'ye gelmeden bir gün önce almak, iki gün önce almak için bir şeyler yapmak falan.
Pro için mi?
Pro için. Yani benim PlayStation 4 var. Hani ben Pro alır mıyım diyorum. Tabii kelepir gelse bir tane alırız da. Şimdi Pro almak için 1000 liralara falan düştü şeylerin, PlayStation 4'lerin fiyatları. Bunu
ilk kasadan bahsediyorsun, Steam'lerden
mi? İlk çıkandan bahsediyorum.
Onlardan bildiğim kadarıyla marketlerde kalmadı hiç. Yani kaldıysa depolarda kalmıştır. Şu an sıfır PlayStation 4 normal almak istiyorsan Slim alıyorsun.
Slim 1400 müydü?
Slim'in fiyatını bilmiyorum. Pro 1700 diye duydum.
14... Toplamış da olabilirler fiyat dengesini korumak belki de, için. Belki toplamış de. Olabilirler.
Ben onu dinleyeyim, toplamayacaklardı galiba. Yani hani elindekiler bittikten sonra yeni parti.
Gelmeyecek.
Slim olarak gelecek. Ben şeyden bahsettim. Yani PlayStation Pro almak için sonuçta elimden PlayStation 4'ü çıkartacağım.
Evet.
Çıkartmak istersem de yani 700-800 lira gibi bir fiyatlara çıkartmam lazım. Evet. Sonuçta hemen çıkartacağım, alacağım. PlayStation Pro'yu PlayStation 4'ten iyi yapacak özellikle bir televizyonum yok. Televizyonumu upgrade etmem lazım.
Abi, o noktada çok haklısın. Çünkü bak benim televizyon hala HD Ready bu arada. Full HD falan da değil.
Ya 4K televizyonunuz olsa bile
farkını aslında... gösteren videoları açıyorum. Bir de en yüksek çözünürlükte açıyorum farkını gösteren videoyu. Farkını göremiyorum. Sadece grafikte yapılan değişiklikler var ya, Pro versiyonunu yapmışlar galiba oyun. Çünkü
HD Ready televizyonda seyrediyorsun.
Oyunun desteklemesi lazım. Aslında biraz ortalığın durulmasını beklemek çok mantıklı. Çünkü PlayStation 4 Pro alıp da sen evdeki oyunu taktığın zaman dünyanın güzelleşmeyecek. 4K
acaba öyle mi bir örnek?
Hayır, 4K durumunu bilmiyorum ama işte enhanced, güzelleştirilmiş, iyileştirilmiş oyunlar için update'ler çıkması gerekiyor PlayStation 4 Pro için. Hı-hı. Yani sen evdeki oynadığın şu anda oynadığın ne bileyim Last of Us'ı ona taktığın zaman dokular güzelleşmeyecek, çözünürlük artmayacak. Gerçekten çok büyük fark yaratacak HDR diye bir mevzu var. Hı-hı. Evet, HDR televizyonu varsa gerçekten farklı. Ama HDR televizyona paran yetiyorsa zaten 1700 lira da hiç koymayacaksın, sana düşünmeye gerek yok.
Şöyle bir şey var. Bir update'ten sonra PlayStation 4'e de HDR desteği gelmiş ama olması lazım.
Şey diyorlar, hani çıkışı Pro kadar da HDR değil diyorlar.
Pro kadar HDR olmayacak tabii ki. Şimdi Pro
farkı var ya.
Pro beni cezbeden tarafı, yani Pro almak istersem günün birinde sırf VR muhabbetinden almak isterim ben. Sonuçta deneyimlemedim ama VR'ı kullanmak için, stabil kullanmak için PlayStation 4'tense PlayStation 4 Pro'nun gerekli olduğunu inanıyorum ben.
Evet. Eğer yani, tavsiye edilen o zaten.
Yani VR aldı, tavsiye edecek adam tabii ki bunu al diye tavsiye edecek ama
aklı deneyimsel, yolu da o ama hani işlemci. Aklı,
evet, deneyimsel olarak da böyle olacağını düşünüyorum. Demin televizyonu upgrade ettim. Bunu yok parasına sattım elimdekini. Üstüne 1000 lira koydum. Pro aldım. VR kiti aldım.
Araba gitti.
Şey yaptım. Bana 6000 lira gibi bir masraf geldi. Ha, bunu yapmaya da bilirim. Yani evimdeki televizyonla
direkt Şahin de alabilirsin.
Direkt Pro'yu alıp geçerim de. O zaman Pro'yu niye aldım mı geliyor olay. O yüzden şu anda benim standardımda oyuncular için Pro biraz gereksiz tabii gibi canım, geliyor bana.
Biz fakiriz yani. Bize bu zor. Kendi adıma. Sizi dahil etmiyorum. Siz çok zenginmişsiniz çocuklar.
Son nesil konsol olan tek arkadaş burada.
Şey, valla son nesil konsol bende zaten hiçbir şey yok. PlayStation 3 var. Onunla da çok mesuduz. Arkham Asylum'u biraz yardırmaya çalışıyorum. Ama onda da zorlandım, takıldım yani.
Ben hala 360'da Skyrim oynuyorum bugün.
bugün. PlayStation Pro'dan tekrar ben Switch'e dönmek istiyorum. Neden dönmek istiyorum derseniz. Mesela PlayStation 4 çıktı. Bende açıkçası bir heyecan oluşmadı. Çünkü biraz daha iyi bir PlayStation 3 gibiydi. PlayStation Pro çıktı. Biraz daha iyi bir PlayStation 4 gibi. Ama Switch çıkıyor ya şimdi. Switch'te böyle sanırım bende oyunu farklı biçimlerde oynama ya da bir bağımlılık durumu var. Yani senin VR dediğin olay tabii olayları çok değiştirebilir de. O da çok pahalı olduğu için bizim şey dışında biraz. Menzil dışı. Ama Switch diyelim ki 300 dolar civarına çıkarsa, Türkiye'den de hani atıyorum 1500 liraya falan getirtebilecek olursak, sanırım ben bunu 2-3 sene sonra düşünebilirim. Çocuk da biraz büyüdüğü zaman.
Toys R Us Kanada 250 dolar olacağına dair bir haber sızdırdı deniyor.
Pre-order gibi bir şey almaya mı başlamış? Bir şey
pre-order değil ama hani retail fiyatı 250 dolar civarında olacak diyor. İngiltere'de de sanırım benzer bir fiyatta doğrulandı. Ortalama 250 dolar civarında olacaktır.
Bu arada laf açıyor. Geçen haftalarda Amazon Almanya'nın Türkiye'ye her şeyi ya Türkçe destek verip Türkiye bütününü demeyeyim de ürün gamının çoğunu satacağı gibi bir haber geldi. Üstelik 50 ya da 60 euro tam emin değilim. 50 euro'nun ya da 60 euro'nun üstüne kargo bedava şeklinde.
Yalnızca Amazon ürünleri mi, 3. parti mağazalarda mı?
Amazon Almanya'da olan.
Bayağı iyiymiş.
Ama şey ben değil. Amazon İngiltere, Amazon Amerika Anladım. Değil. Amazon Almanya'dan alacaksın bunu. Oradaki satıcı da eğer bunu kabul ediyorsa, tamam ben Türkiye'ye gönderirim diyorsa Amazon gönderiyormuş. Amazon'dan hiç alışveriş etmedim ama duyduğum kadarıyla sanırım gümrük vergilerini falan da fiyata katıyormuş o gönderirken.
Evet.
O yüzden kılçıksız olarak kaç paraya alacağımızı bilebiliriz ve çok
Mahir
avantajlı olur.
Konuk edebilirsek bir dahaki bölümlerde veya bu hani iyi tepki alırsa bir daha bölüm yapacağız sonuçta. Almazsa da yaparız. Ama ona kadar yaparız yani. Hani sonuçta muhabbet. Nesmini de aldı kendisi. Onu da tabii elimize alıp oynayacağız. Ondan sonra izlenimlerimizi de burada paylaşırız.
Nesmini açarız belki. İçinde varmış ne yokmuş.
Bu arada içine. Nesmini'nin içerisindeki modlardan falan bahsetmedik. Hani görüntü CRT modlarından, menüsünden, save sisteminden falan bahsetmedik mesela. Bence içerisindeki yazılım cihazı önemli kılan, hani bence hani kullanışlı kılan unsurlardan bir tanesi. Mesela ben şimdi içindeki pile güvenip de NES cihazında tutup Zelda'ya girişemem yani. Anlatabiliyor muyum? Hani sonuçta bir de görsel olarak çok hitap eden bir oyun değil artık. Hani tutup bir hani Super Nintendo'daki A Link to the Past gibi bir görselliği de yok oyunun. Ben şimdi o eziyeti çektikten sonra hani belli bir yere kadar hani bu oyunun ilerisini gördükten sonra bu pil biterse
tık gitti
yani ama şeyinki öyle değil. Tutup bunu Nesmin'de oynarsam bence save sistemi sayesinde farklı noktalarını bile kaydedip farklı
Peki,
yerlerden devam edebiliyorsun.
Nesmin'in içinde hangi oyunlar varmış? Şöyle bir not aldım ben. Bayağı kıyak oyunlar var. Bir Balloon Fight var, Castlevania var. Donkey Kong'u koymuşlar. Doktor Mario dahil...
Bondağım mı?
Evet. Tamam. Doktor Mario dahil 5 tane Mario oyunu var.
Bakıyorum.
Mario Arcade, Mario 1, Mario 3, evet. Doktor Mario.
Mario Bros, Super Mario Bros.
Bütün 2, Super 3. Mario Bros'lar var bir kere yani.
2'de mi var?
Mario'lu Atari diye.
Tamam 5 etti.
5 etti.
Bir kere gideri var yani.
Metroid var, Mega Man, Ninja Gaiden ya da Gaiden. Artık siz nasıl diyorsanız.
Amerikalılar da bilmiyorlar.
Gaiden de kesinlikle değil çünkü Japonca'da öyle bir hece yok. Ha. Gaiden diye bir şey yok yani.
O zaman Ryu
mu? Gaiden'dir büyük ihtimal.
Ryu.
Hep Ryu, Ryu yanlış mı söyledik biz onu yıllarca?
Ryu. Hayır. Ryu olabilir sanki.
Hayır canım.
Animelerde şeyde... Ryu.
Ha animeyi izlersen Ryu
o
diyor adam.
O zaman Ryu canım adam Japon. Adam...
ana dil gibi Japonca konuşuyor adam orada. Pac-Man var yani oyunların hepsi de kalbur üstü oyunlar.
Downtown Neketsu demiş bu şey. River City Ransom var yani içinde.
Var mı?
Şu orada var. Downtown Neketsu bilmem zaten.
Famicom mu o? NES Mini mi?
Bu NES Mini.
Ha tamam.
NES Mini'nin evet. Ön listesi bu. Famicom'un değil.
Çünkü biraz değişiklik var.
Famicom'a.
Famicom'da. Famicom Mini'de daha doğrusu.
Ha Downtown Neketsu Monogatari ya benim bildiğim şey. River City Ransom. O...
Neyse bilmeden konuşmayın şimdi de.
Famicom versiyonu değil demişken bunun bir de Famicom versiyonu
çıkacak.
Çıkacak.
Çıktı mı?
O da
çıktı
mı?
Satın alanlar var Japonya'dan. kolları çok sıkıntı.
Kollara işte.
Yani, Famicom'un üzerinde kendi kol slotları olduğu için makineyi ölçeklerken kollarını da ölçeklemek gerekti tabii ve bu da bence minik Japonlarımız için bile fazla minik kollara yol açtı.
Ha aynen. Şimdi jeton düştü bende. Eyvah.
Kablolar da sabit, uzatabilirsin.
Kablolar mega sabit tabii ve hani
almayın diye geliyorsa ellerinde yapmışlar.
O şey bence.
Gashapon oyuncaklarının artık, biraz büyüğü gibi olmuş.
O artık biblo bence.
Evet yani.
O artık biblo ya. Bu oynanıyor yani. Nesmini ben o oynarım mı bilmiyorum da yani istiyorum ama bence haksız eleştirileri haksız değil de heyecan yaratan, nefret uyandıran eleştirilerin de bence yersiz olduğunu düşünüyorum yani.
Bu NES Mini'yi şeyle sınıflandıramayız değil mi? Yani bu plug and play, sıradan plug and play'ler gibi sınıflandırmamız.
Şöyle.
Teknik olarak plug and play aslında.
Plug and play yani bütün ya, her şeyi plug and play işaret ediyor.
Play deyince benim aklıma ilk işte Commodore 64'ün DirecTV'si geliyor. Yani joystick'i kasası her şeyi bir arada.
Sega'nın da radikalları var ama hani ortada konsol birimi olup senin standart Sega kontrolleriyle oynadığın plug and play'ler var.
Benim aklımda hani plug and play deyince öyle gerçi Commodore 64'ün DirecTV'si içinde Commodore 64 evet. Var yani evet. Hani.
Flashback'ler tabii. Var yine konsol formunda kontrolü evet. Takılan plug and play.
Sende Intellivision'ın mı vardı?
Evet.
Bende Intellivision var. Flashback olarak Intellivision var sadece. Bir de o tek joystick'te olan flashback deniyor mu? Denmiyor herhalde değil mi? Nasıl klasik kontroller şeklinde olan.
Ha yok değil.
Yok.
Ona o... flashback denmiyor.
Ama hayır yani aslında flashback 2600 Intellivision ya da Coleco dediğimiz şeyler bu NES Mini'den aşağı yukarı değil. Birebir aynı şey aslında. Minik bir konsol ve kontrolcüler takılıyor.
Tabii güç olarak tabii biraz farklı. Hani bu gayet düşük işlemciler var bence. Donanım olarak
tabii
da çok.
Tabii canım bir kere HDMI çıkış var şey, yani bunda yani.
Tabii canım bunda HDMI var.
Ve NES Mini'nin maalesef Nintendo
firmware bilen... çok acayip. Yani baktığın zaman çünkü çeşitli görüntüleme modları falan da sunuyor bu. Mesela beni en çok sevindiren mevzulardan bir tanesi mesela bilgisayarda birçok insan şeyi fark etmiyor. Emülatörde oyun açtığı zaman bilgisayar ekranında oynarken oyunu aslında televizyonda oynadığı gibi oynamıyor. Hani scanline'ı falan boş ver. 4:3 oranında ayarlamazsan özellikle görüntüyü emülatörde sana standart olarak kare ekran geliyor. Hı hı. Pixel perfect geliyor. Bu seçeneği de sunmuş NES Mini. Ama 4:3 ekranı yani bizim televizyonlardaki ölçeklendirmeyi de sunmuş. Yani bir miktar aslında yanlara çekiştirilmiş bir görüntü söz konusu bizim izlediğimiz televizyondan. Tüplü olsun, şey olsun, LCD olsun fark etmiyor. 4:3 bir ekranda NES oynuyorsan aslında piksel birebir değil. Hafif yanlara doğru açılmış bir oyun oynuyorsun ekran olarak ve bizim gözümüzün istediği de o zaten. Pixel perfect bir şey istemiyoruz yani biz. Hmm. Oran olarak. 4'e 4 istemiyoruz. 4'e 3 istiyoruz yani.
Ben çok onu, emülatör kullanmadığım için hani pek bir şey
NES Mini sağlıyor. Ha, emülatör de sağlıyor bunu ama özellikle ayarını yapman lazım. üstten.
Ben hala LCD cihazlarda 8 bit konsolları oynamayı çok sevmiyorum. Hani tamam. NES Mini alsam da bir şekilde bir VGA dönüştürücüyle ben onu tüplü de oynarım gibi geliyor bana gene.
O noktaya geldiği zaman işte ben de şunu düşünüyorum. O boklayan arkadaşların hemen yanına geçiyorum. Tüplüye bağlayacağım zaman video oynarım gibi geliyor.
Bana tüplüye bağlayacaksam NES
oynarım gibi geliyor. RGB bağlayabiliyoruz ya.
V'den RGB V'den NES RGB oyunları çıkıyoruz. İnanılmaz bir görüntü veriyor.
Valla ben şeyde V'de bile olsa ki V'min içinde tıka basa emülasyon ve ROM dolu emülasyon oynamayı sevmiyorum ya. Yani orijinal cihaz varsa elimde ki tabii şöyle tabii. Bir şey var. Orijinal cihazın da oyunu var mı yok. Sen biliyorsun kaç tane oyun var bende. Ben cihaz kesip biçmeyi seviyorum. Ama orijinal konsol varsa emülasyon beni itiyor.
O tamamen bizim romantikliğimizden kaynaklanıyor.
Tabii canım yani yan yana diyorum tabii tabii.
Yan yana RGB SNES emülasyonu çalıştıran bir V ve işte gerçek bir SNES koysalar yan yana. Buradaki 3 kişi de çok saatler harcamadıysa o oyuna hangisinin emülasyon olduğunu anlayamaz vallahi, gibi geliyor bana.
Şöyle anlayabilirsin. Görüntüsü kötü olan orijinal olur. Yani şöyle çünkü iyi bir görüntü veren kablo hiçbirimizde yok. Yani gerçek RGB lisanslı kabloyu almadığın sürece gerçekten bir hıyarlık var görüntüde yani.
Var. SNES için 3. parti yeni teknolojiyle kablolar üreten bazı internet firmalar var.
Ya AliExpress bizim yok, marketimiz o. O yüzden oradan aldığım bir kablo beni açıkçası mutlu etmedi. Ben NES için RGB kablo aldım.
Allah'tan SNES'in
SNES için aldım. Pardon düzeltti.
SNES kompoziti Mega Drive kadar berbat olmadığı
i̇yi.
İçin.
Yok iyi. Tüplü de iyi. Hele böyle ufak siklet böyle bir 37 ekran veya 50 ekran bir şey de oynuyorsam gayet iyi. Ben kompozitinden memnunum.
Tabii NES orijinal konsol var. Hiç oyun yok dedim ya. Bu aralarda da zaten herhalde bir neydi? Action Replay diye isim geldi.
AliExpress.
Everdrive. AliExpress. Ya Everdrive.
Her şey AliExpress arkadaşım.
Everdrive. Ben fakirim ya.
Bir şey alayım dedim. Fiyatları tabii tuzlu geldi. Güzel mallar ama tuzlu. Everdrive'ı alamadık. Birkaç tane çok oyunlu kartuş gördüm şeyde. AliExpress'te. Herhalde evet. Öyle bir çözüme gideceğim gibi duruyor. Onlarda da hangisi yani 151 var.
Durul'un 151'le bir şeyi var. Tecrübesi var.
151 AliExpress'te kırmızı kartuş olan 151 gerçekten daha önceki çoklu kartuşlara nazaran inanılmaz kaliteli ve güzel bir kaset. Diğer kasetlerdeki ROM'lar genellikle patch'li garip garip tekrar ROM'lardır. Bu 151'dekinin içinde gayet güzel lisanslı Nintendo ROM'ları var. Aynı şekilde bir de aslında onun içindeki PCB zannediyorum Famicom'dan NES'e dönüştürücü bir kartla gidiyor. NES kartuşu olmadan Famicom versiyonu da var aynı cihazın. Ben alırken NES versiyonu kırmızı kartuş, meşhur kartuş $15 iken Famicom kartuş $10. Ben de zaten NES dönüştürücüsü olduğu için ekstradan 15-20 lira vermeyi istemedim. Famicom versiyonunu aldım. NTSC Nesim'de gayet güzel. Hiçbir sıkıntı olmadan oyunlar çok güzel çalışıyor.
İçine gördüğüm de hedefimde olan.
Veya o kaseti oradan çıkartmaya pek niyetim yok. Çünkü yani bütün Mega Man serisi, işte Ray Roland, neydi bu şey? Little Samsonlar, Bucky O'Hare. Hani hayalimizde göremeyeceğimiz oyunları orijinal donanım üzerinde daha oynuyorsun.
Bir de en pahalı Everdrive NES için olan değil mi?
Evet. Ya,
tabii ki bu hani şey demiyorum. SD2 NES'i falan demiyorum. 8 bitlikler arasında.
Evet, Krix'in olmayanlar dahi NES Everdrive'ler kaç? $80 falan mı başlıyordu?
Yok, daha yüksek.
Daha mı fazla? Gene
110 gibi falandı. Yani 80'de ben baktığımda en düşük Mega Drive'ın.
Tamam, o zaman 15 dolara gerçekten kaliteli, güzelli oyun gayet güzel bir anlaşma
evet,
bence.
Evet, bence de şey...
Herhalde ondan alacağım gibi...
$10. Ben de Famicom alabilirim ama belki de sırf şekli için, rengi için böyle güzel görünsün diye bir NES versiyonu da alabilirim ya. Peki çünkü hoşuma gitti. Çünkü sadece tek shell bile $10. Aslında $5 yani.
Doğru.
Tek shell $5 geliyor.
Etiketi çok zaman. Beter bir etiket. Ona bir baştan etiket yaparız.
Yapılabilir. Yapılabilir.
Peki niye NES'in ki bu kadar pahalı abi? Yani
popülerlikten. Başka bir şey yok. Zannetmiyorum yani.
Ya şu an bizi bile mesela çocukluğumuzda çok fazla Famiclone kullandığımız için Famiclone kartuşlar değersiz gelirken klon NES kartuşları yani NES boyutunda kartuşlar daha cazip geliyor. İçindeki ROM aynı aslında.
Abi bir de şöyle bende mesela NES olayı mesela ondan bahsetmek istiyorum. Kendimde bir analiz yaptım yani. Çünkü biz Famiclone NES'liyiz baktığın tabii. Zaman. Hani Atari Atari dediğim şey Atari bile değil yani Famiclone aslında.
Atari
yani nesil?
Yani Atari, Atari var ya Atari bile.
Hayır. Hani Nintendo'da dememişiz. Famicom'da dememişiz. Famiclone'da dememişiz. Atari demişiz yani. Anlatabiliyor muyum? Hani şuraya gelmek istiyorum. Hani biz Famicom şeklindeki aletlerle oynadık ama bendeki NES aşkı daha büyük. Yani baktığın zaman NES'e daha çok sempati duyuyorum. NES benim için ayrı bir konsoldu bu arada. Hani benim oynadığım şeyin daha iyisi bir şeydi. Hani baktığım zaman. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bakıyorsun şeyde Almanya'dan gelen kataloglar oluyor. Büyük, kocaman, kolları çok düzgün görünüyor. Her şeyi çok düzgün görünüyor. Yanında bir sürü oyunu var, bilmem nesi var. Oyunlar kocaman kocaman. Büyük büyük yani. Hani adamlar aslında yapmaya çalıştıkları şeyi yapmışlar. Çocuk beyne vermişler yani.
Kutusu da büyük, kocaman.
Çünkü benim oynadığım 8 bitlik oyunu oynatmıyor gibi geliyordu. Katalogda görüyorsun ya sadece kağıt üzerinde. Başka bir şeydi o. Ben aslında Famicom'da oynamama rağmen NES tutkunu bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Hani NES'i çok seviyorum. Kasa olarak da, görüntü çıkışı olarak da, kolları olsun. İşte bu bunun getirdiği popülerlik bence bu EverDrive'ın da NES'le ilgili diğer her şeyin de benim için hani para verilebilir şeyler haline gelmesine neden oluyor. Hani ben açıkçası NES bir de PlayStation 1 en çok böyle parayı gömdüğüm şeyler yani baktığın zaman.
Bu Atari mevzusuna da çok minik değinelim. Neden buna Atari diyoruz diye. Zamanında lisanslı olarak Türkiye'ye girmiş ilk oyun konsolu diyebileceğimiz alet. Yani herkesin evet. Televizyonlarda dahi reklamları dönmüş cihaz.
Tabii.
Atari 2600 ve bunun işte Dubai'den gelen hepimizin çok iyi bildiği kara kutu klonları da zaten neredeyse hepimizin evinde birer tane vardı bunlardan. O yüzden de
biz çok fakirdik.
Bizde yok.
Hani anneler babalar için oyun oynanan televizyona bağlanan cihaz Atari hatta Atari olduğu için de
Atari'yi televizyona bağlama bozar.
Famiclone'lar da memleketimizde Atari olarak kaldı.
Biz son işte bir haftada iki tane alışveriş yaptık seninle. Harici hard diski de bu Seagate'in masaüstü 2 terabaytlık disklerinden aldık. Hı hı. Almaya karar verdiğimizde 210 liraydı. Dolar gitti 3'ten. 3.30'a yükseldi.
220'ye aldık biz.
Biz karar verdiğimizde 210'du.
Evet.
Sipariş verdik 220'den. 2 gün sonra 230 lira olmuştu şeyde.
Evet.
Yani dolar öyle gidiyor. Bizi de fena.
Çok kötü etkiledi ya. İç piyasayı da etkiliyor. Çünkü insanlar iç piyasada retro ürünler satarken eBay'e açıp bakıyorlar hemen. En yüksek fiyatı Türk lirasıyla, Türk karşılığı olan Türk lirasıyla çarpıyorlar. Ama iyi biraz ki. Kargo da olsa deyip biraz da kendileri ekliyorlar. Ortaya yüksek bir meblağ çıkıyor. Yani gene en ucuzu eBay'den almak oluyor işin sonunda.
Ben bundan 3 hafta önce eski kitapçıya gittim. Eski kitapçıda bakınıyordum, alacak hiçbir şey yoktu. Bir tane Photoshop kitabı gözüme ilişti. İngilizce.
Photoshop 3.1. Artık kaçsın.
Ben sana söyleyeyim. 2005 ya da 6 basımı.
Photoshop CS. 7.0.
CS'lere geçildi ya.
Ha, öyle mi? Çıktım.
Yani hani 10 sene önce...
Ben pardon ben 2003'e gitti kafam.
10 senelik bir kitap. Herhalde koleksiyonluk değeri olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Sonuçta referans bir kitap. Ne kadar diye sordum. Adam elini aldı. Yaklaşık bir 20 saniye değer biçemedi elindeki kitaba.
Photoshop
İngilizce lütfen. İngilizce
kitabı.
Ama kitap güzeldi böyle. Kalın kapaklı, işte kuşa kağıda basılmış falan. Çok güzel bir kitaptı.
Abi o sürüm yok artık zaten.
Ha. Baktı arkasında Kanada doları ve Amerikan doları fiyatları vardı. Kaçtı? 55 Kanada doları yazıyordu. Amca baktı.
Çarptı deme şimdi.
Bak dedi bu çok pahalı kitap aslında dedi. 55 dolardı dedi. Kanada dolarından bahsediyor Amerikan doları olarak. eBay açtı. eBay'de kitabın fiyatını aradı. Bulamadı.
Bulamazdı. Belki çöp attı çünkü o kitabı eBay'e koymadı.
50 lira ver yeter dedi. Yani eBay herkesin bu eski bir şeyleri alıp satan, el değiştiren kim varsa, eğer bir mal satıyorsa herkesin ilk uğrak noktası oldu. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben İngiltere eBay'e bakıyorum. Hı-hı. Arada sırada. Bir şey alacağından değil de bakıyorum. 2 pound'a, 1.5 pound'a Xbox oyunları var. Ve evet. Kıyak oyunlar var.
Tabii canım kimse onu açıp bakmaz ki.
Ama fiyat kimse onu bakıp da ya 5 liraya koyuyorum eBay'de de bu fiyat demiyor Xbox oyunlarına.
2 pound olsun,
Xbox
10 lira olsun hadi.
Bir de kimse bu arada satılmış
listeleri de açıp bakmayın. Hani dünyada ne kadar paraya gidiyor diye bakmayı da bilmiyor. Bir de şimdi yani hep bait neavlara bakıyor.
Ha, bir soğalı olan. Fantazisinden bir fiyat uydurmuş. Öteki de geliyor onun Türk lirasıyla çarpıyor işte.
O zaman şöyle yapalım abi. Mesela Dreamcast mi satacağız? eBay'den böyle bir 600 dolara falan bir Dreamcast ilan verelim.
Yani bunu yapmana işte gerek yok. Şeyde özellikle Facebook gruplarında ben birebir şahit olduğum bir şey var. Fake hesap açılıyor. Örnek vereyim, ne satacağız? Dreamcast satacağız. Dreamcast'te 600 lira söylüyor. Bir gün iki gün içinde satılıyor. Hikayeden.
Satılıyor.
Hikayeden. Bir süre sonra bir 600'lük daha geliyor, satılıyor. Ondan sonra kendi Dreamcast'ini 400'e koyuyor. İşte piyasada fiyatı bu ama acil satılık diye bu fiyattan koyuyorum diye aynen adam bunu yapıyor. Ve arkadaşlar da genelde bu işte retroya merak salan,
yeni girenler özellikle.
Yaşı ne olursa olsun yeni merak salanlar. Girince bir afallıyor, Allah kelepire buldum falan deyince bir mal gitti mi geçmiş olsun. Bir daha ondan düşük fiyata alamıyorsun maalesef.
Let Go'da bahsettiğin gibi bir kaç kullanıcı görmüştüm ben. İnanılmaz fiyatlara satıldı olarak listelenmiş.
Orada satıldı ürünler diye veriyorsun zaten, bitiyor.
Tabii satıldı diye. Yani çünkü bir ilanı koymak ayrı, istemek ayrı, satmak apayrı bir fiyat. Yani isteriz 1500 de isteriz, 1600 de isteriz. İstemek sonu yok yani bunun. Keşke olsa bizim de.
Arkadaşlar s**tık biz, çıkışı böyle yapacağız. Başka da söyleyeceğimiz bir şey oldu. Zannetmiyorum zaten. Cengiz sıvamak ister misin?
Arkadaşlar o kadar konuyu dağıttık ki nasıl toplayacağımızı bilemedik. Bu podcast böyle bitsin. Yani ilk bölümümüz bu şekilde bitebilir diye düşünüyorum. Bu yayınla ilgili düşüncelerinizi artık nereden paylaşıyorsak bunu, Facebook'tan, YouTube'dan ya da hangi mecradan bize ulaşmışsanız yorumlar kısmından lütfen bize bildirin. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yönleri bize ulaştırın. Kapsamamızı istediğiniz, üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bize bildirin. Bizim için konuşmak sorun değil. Konuşur, kaydederiz.
Herkese bay bay, görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere arkadaşlar.